Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Brandt Hansen'ın Blessed Are the Misfits adlı kitabı. Hristiyan yaşamı ve manevi arayış türünde kendini kilise kültürünün dışında ya da gerisinde hisseden inananlara seslenen bir çalışmadır.
Alt başlığının da belirttiği gibi özellikle içe dönükler, ruhsal mücadele yaşayanlar,
kuşku duyanlar ve başkalarının anlattığı yoğun dini deneyimleri paylaşmadığını düşünenler için yazılmıştır. Hansen, Asperger sendromu tanısı olan içe dönük ve sorgulayıcı biri olarak kendi deneyimlerini açıkça kullanır. Ancak kitabın odağı kişisel hikayeden çok bu deneyimlerin Hristiyan inancındaki yerini yeniden düşünmektir. Yazar, duygusal koşkunun inancın zorunlu kanıtı olduğu varsayımına karşı çıkar. Matta 5'teki dağdaki vaazdan hareketle İsa'nın yoksul ruhluları, yas tutanları ve yumuşak huyluları kutsadığını vurgular. Kitabın temel amacı manevi kuraklık. Sosyal uyumsuzluk ya da şüphe yaşayan okurun Tanrı'nın krallığının dışında olmadığına dair İncil temelli bir perspektif sunmaktır.
Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, dağdaki vaaz, dışarıda hissedenler için aidiyet çerçevesi sunar, kitabın ana dayanağı Matta 5'teki mutluluk bildirimleridir.
Hansen, İsa'nın kutsanmış saydığı kişilerin dönemin güçlü, etkileyici ya da dini bakımdan kusursuz görünen insanları olmadığını hatırlatır. Ruhça yoksul olanlar, yas tutanlar, yumuşak huylular ve doğruluğa özlem duyanlar, krallığın vaatleri içinde anılır. Bu çerçeve, kendini eksik gören bir inananın durumunu tersine çevirir. İnsan, kilise çevresinde rahat konuşamıyor, yoğun duygular yaşamıyor veya sürekli kesinlik hissedemiyor diye otomatik olarak yetersiz sayılmaz. Hansen'in vurgusu, her tür kişisel zorluğun kendiliğinden erdem olduğu iddiası değildir. Daha çok, insanın kırılganlığının Tanrı'ya yaklaşmak için engel olmadığıdır. Bu ayrım önemlidir. Kitap, uyumsuzluk hissini romantikleştirmek yerine, Hristiyanlığın başından beri insanı başarı, popülerlik ve dışarıdan görünen ruhsal performans ölçütleriyle değerlendirmediğini savunur.
Böylece okur, kendi deneyimini çoğunluğun davranışına göre değil, İncil'in krallık anlayışına göre değerlendirmeye davet edilir.
Bu yaklaşım, özellikle duygularını kolay ifade etmeyen kişiler için işlevseldir. Onlara, imanlarının geçerliliğini kalabalık içindeki görünür tepkilerle kanıtlama zorunluluğu yüklemez. Aidiyetin temelini belirli bir mizaça sahip olmak değil, Mesih'in çağrısı ve lütfu oluşturur. İkinci olarak, yoğun duyguların yokluğu, sevgi ve imanın yokluğu anlamına gelmez Hansen'in en belirgin eleştirilerinden biri. Çağdaş kilise ortamlarında duygusal yoğunluğun bazen manevi olgunluğun ölçüsü gibi sunulmasıdır. Bazı kişiler ibadette, duada ya da hizmet faaliyetlerinde güçlü heyecan hissederken, bazıları aynı inancı daha sakin, analitik veya duygusal açıdan daha az belirgin biçimde yaşar. Kitap, ikinci grubun sürekli olarak "Bende bir sorun mu var?" sorusunu sormasına yol açan karşılaştırma baskısını ele alır. Yazarın karşı önerisi, sevginin öncelikle hissedilen bir durum değil, seçilen ve uygulanan bir davranış olduğudur. Birine yardım etmek. Zor bir günde sorumluluğu sürdürmek, dua etmeye isteksizken bile dua etmek ya da rahatsız edici bir insana nezaket göstermek. Duygu eksikliğine rağmen yapılabilir. Hansen'e göre bu tür eylemler sevginin daha zayıf bir kopyası değildir. Tersine, duygusal dalgalanmalara bağlı olmayan bağlılığı görünür kılar. Bu düşünce, kitabı yalnızca içe dönüklük üzerine bir savunmadan çıkarır. Aynı zamanda irade, alışkanlık ve sadakat üzerine bir Hristiyan yaşam önerisine dönüştürür. Yine de yazar, duyguları değersizleştirmez. Sorun, duyguların varlığı değil, onların Tanrı'ya yakınlığın tek güvenilir göstergesi sayılmasıdır. Böyle bir ölçüt yerine kitap, sevgiyle yapılan somut davranışlara ve inancın sürekliliğine dikkat çeker. Üçüncü olarak, ruhsal kuraklık ve şüphe. İnanç topluluğundan dışlanma nedeni değildir. Kitap, Tanrı'yı yakın hissetmeme, duanın dağınık geçmesi, iman konusunda kuşku duyma ve başkalarının anlattığı özel deneyimleri yaşamama gibi durumları doğrudan ele alır. Bu deneyimler çoğu zaman konuşulmadığı için bunları yaşayan kişiler yalnız olduklarını düşünebilir. Hansen bu sessizliği kırmaya çalışır. Bir insanın zihninin dua sırasında dağılması ya da uzun süre manevi kuraklık hissetmesi, onun inanç dışı olduğu sonucunu zorunlu olarak doğurmaz. Buradaki temel mantık, Tanrı'nın yakınlığının insanın günlük duygu grafiğine bağlı olmamasıdır. Kişinin iyi hissettiği günlerde Tanrı daha yakın. Hissiz ya da yorgun olduğu günlerde daha uzak kabul edilirse, iman tamamen iç gözleme bağımlı hale gelir. Hansen bunun yerine Tanrı'nın karakteri ve verdiği vaatler üzerinde durur. İnananın görevi kusursuz bir iç deneyim üretmek değil, sahip olduğu sınırlılıklarla Tanrı'ya yönelmeyi sürdürmektir. Bu yaklaşım şüpheyi nihai bir cevap ya da üstün bir tutum olarak sunmaz. Şüphe, dürüstçe ele alınması gereken gerçek bir mücadeledir. Fakat kitap, şüphe yaşayan kişiye hemen sahte ya da başarısız inanan etiketi yapıştırılmasına karşı çıkar. İman yolunda kalmak, soruların her zaman anında çözülmesinden daha gerçekçi bir sadakat biçimi olabilir. Bu nedenle eser, kesinlik arayan okuyucuya kolay cevaplar vermekten çok, mücadele içindeki aidiyeti savunur. Dördüncü olarak, kilise kültüründeki görünür, dindarlık beklentisi sorgulanır. Hansen, Hristiyan inancının kendisini değil, bazı modern kilise ortamlarında oluşan alışılmış davranış kalıplarını hedef alır. Bu kalıplar arasında her zaman sosyal olmak, kolayca göz teması kurmak, büyük gruplarda rahatça konuşmak, sürekli neşeli görünmek veya her dini etkinlikte güçlü bir heyecan göstermek sayılabilir. Yazarın kendi içe dönüklüğü ve Asperger sendromuyla bağlantılı deneyimleri, bu normların herkes için doğal ya da erişilebilir olmadığını göstermesine yardımcı olur. Kitabın eleştirisi, topluluk yaşamını gereksiz görmek değildir. Aksine, kişi insanlardan uzak durmaya eğilimli olsa bile sevme, hizmet etme ve ilişki kurma sorumluluğunu korur. Ancak bu sorumluluk, dışa dönük bir kişiliği taklit etme zorunluluğuna dönüşmemelidir. Birin inananın sessiz, temkinli veya sosyal açıdan zorlanan yapısı, topluluk içinde değersiz olduğu anlamına gelmez. Bu denge, kitabın pratik yönlerinden biridir. Hansen, yalnızca rahatlatıcı bir kabul dili kullanmaz. Aynı zamanda mizacın ardına saklanıp insanlardan tamamen kaçmayı da idealize etmez. Sevgi bazen bilinçli biçimde ilişkiye adım atmayı gerektirir. Fakat bu adımın biçimi herkes için aynı olmak zorunda değildir. Dolayısıyla kitap, kiliselerin üyelerini tek tip ruhsal ifade ve sosyallik standardına göre yargılamaması gerektiğini ima eder. Daha kapsayıcı bir topluluk, insanların farklı mizaçlarla sadık biçimde katılmasına alan açar. Son olarak, Misfit Roll Call, görünmeyen ortak deneyimi topluluk bilincine taşır, kitabın sonunda yer alan Misfit Roll Call adlı ek bölüm. Hansen'in mesajını kişisel düzeyden topluluk düzeyine taşır. Yazarın benzer mücadeleleri yaşayan insanlara yönelik çağrısına çok sayıda kişi karşılık vermiş, ek bölümde yüzlerce isme yer verilmiştir. Bu liste, bilimsel bir araştırma ya da temsil gücü olan bir istatistik değildir. Buna rağmen kitabın taşıdığı önemli işlev açıktır. Normal görünen pek çok insanın iç dünyasında kendini manevi bakımdan yetersiz, duygusal olarak farklı veya kilise kültürüne uzak hissettiğini görünür kılar. Bu görünürlük kitabın en güçlü sonuçlarından birini destekler, yalnızlık çoğu zaman deneyimin kendisinden çok, deneyim hakkında konuşulamamasından büyür. İçe dönük biri bir toplantıda heyecan duymadığında sadece kendisinin böyle olduğunu varsayabilir. Şüphe yaşayan biri, çevresindeki insanların da soruları olabileceğini fark etmeyebilir. Hansen'in yaklaşımı, bu karşılaştırma mekanizmasını bozar ve gizli mücadelelerin yaygın olabileceğini hatırlatır. Bununla birlikte kitabın çözümü, benzer zorlukları olan kapalı bir kimlik grubu kurmak değildir. Misfit kavramı, insanları birbirinden ayıran sabit bir etiket olarak değil, kırılganlıklarını daha dürüst konuşabilmeleri için kullanılan bir araçtır. Ortak deneyimin fark edilmesi, kişinin kendi mizacını mutlak kader saymadan yardım, arkadaşlık ve manevi destek aramasını kolaylaştırabilir. Kitabın kapsayıcılığı da tam burada belirginleşir. Sonuç olarak, Blessed Are the Misfits, özellikle kilisede ya da genel olarak Hristiyan çevrelerde kendini uyumsuz hisseden okuyucular için anlamlı bir kitaptır. İçe dönükler, analitik düşünenler, duygularını yoğun yaşamayanlar, uzun süreli manevi kuraklık yaşayanlar ve iman sorularını gizlemek zorunda kaldığını düşünenler kitabın temel muhatabıdır. Bunun yanında bu deneyimleri yaşamayan okurlar için de yararlı olabilir. Çünkü farklı mizaçlara sahip, insanların inancı nasıl yaşadığını anlamaya ve topluluk içindeki dar beklentileri fark etmeye katkı sağlar. Kitabın pratik faydası, okura yeni bir ruhsal performans listesi vermemesinde yatar. Hansen, inancı daha duygusal görünmeye çalışmakla ölçmek yerine, Tanrı'nın lütfu, İncil'in vaatleri ve sevgiyle yapılan bilinçli eylemler üzerinden düşünmeyi önerir. Bu, şüpheyi veya yalnızlığı ortadan kaldıran bir formül değildir. Ancak bunların otomatik olarak inançsızlık kanıtı sayılmaması için tutarlı bir çerçeve sunar. Benzer Hristiyan yaşam kitaplarından ayrıldığı nokta, açık biçimde belirli bir manevi deneyim tipini merkez almamasıdır. Hansen'in kuru mizahı, kişisel dürüstlüğü ve kısa bölümlerden oluşan erişilebilir anlatımı, kitabı ağır bir teoloji incelemesinden çok düşünmeye çağıran bir rehber yapar. Eserin özgün gücü, dışarıda hisseden kişiye yalnız olmadığını söylemesi ama bunu yüzeysel teselliyle değil, dağdaki vaazın tersine çeviren krallık mantığıyla ilişkilendirmesidir. Destek olmak isterseniz Brandt Hansen kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.